Ayrım 4.
Padişah Abdülmecit, Mustafa Reşit Paşa'nın etkisiyle de olsa nihayet yine kendi yayınladığı bir fermanla imparatorluğun uyruklarına eşit haklar tanımakta, can, ırz, namus ve mal güvenliğinden söz etmekte, vergi, askerlik ve yargı alanlarında yeniden düzenlemenin gerekliliğini ileri sürmekte, Müslim ve gayrimüslim Osmanlılara hak ve korunma eşitliği vaat etmektedir. Fermanın sonunda hemen Rabbimiz Teala Hazretleri cümlemizi muvaffak buyursun ve kavvanini müessesenin hilafına, kurulu yasalara karşı hareket edenler Allah-u Teala Hazretlerinin lanetine mazhar olsunlar ve ilelebet felah bulmasınlar, amin diyen padişah, kendisinin de lanetlenmemek için bu ilkelere uyacağını dolaylı biçimde anlatmış olmaktadır. Tanzimat döneminin öbür fermanları da temel nitelikleri bakımından Gülhane hattından farklı değil. 1845 hattı Hümayunu, 1856 ıslahat fermanı, 1861 hattı Hümayunu aşağı yukarı aynı ilkelerin tekrarı niteliğindedir. Sultan Abdülmecit'in Bab-ı Ali'de okutturduğu 1845 fermanı, vaat edilen işlerin yapılmadığını söyleyip bunların yapılması için yeni doğrultular göstermektedir. Aynı padişah 1856'da yayınladığı bir başka fermanla dış baskılar karşısında bütün din ve mezheplere eşitlik, ruhani ayrıcalıkları ve bağışıklıkları sürdürme, vergide adalet ve yönetim, güvenlik, maliye, eğitim alanlarında yeniden düzenleme vaatlerini tekrarlamaktadır. Sultan Abdülaziz de 1861'de tahta çıkarken yayınladığı Hatt-ı Humayun'da Kaffe-i Sekene-i Memaliki Mahrusemizin, gözetilen ülkelerimizde oturan herkesin, temin-i can ve ırz ve malları zımnında tesis olunmuş olan, can, ırz ve mallarının güvence altına alınması için konan, kavani-i esasiye-i adliyenin, temel adalet yasalarının, tarafımızdan tekit ve teyit kılındığını, tekrarlanıp doğrulandığını ilan etmektedir. Fermanların hiçbirinde herhangi bir yaptırım bulunmamasına ve hepsinin padişahla yöneticilerdeki iyi niyete bırakılmış olmasına karşın gerideki asıl zorlayıcı gücün dış baskı olduğu besbelli. Artık Osmanlı İmparatorluğunu iyiden iyiye yarı sömürge durumuna getirmeye kararlı bulunan batılı devletler, sömürmeleri için istedikleri iç düzeni ve elverişli ticaret ortamını yaratmaya çalışmakta, batılı sermaye çevreleri, Osmanlı topraklarındaki yabancıların ve onlara bağlı yerli uzantıların güvenlikle iş görmelerini kolaylaştırmak için en başta İngiltere'nin baskısıyla çeşitli önlemlerin alınmasını istemektedirler. İlk bakışta birer ıslahat önlemi gibi gözüken bütün bu adımların en önemli sonucu, çoğunlukla tatlı su frenklerinden, Hristiyan ya da Musevi azınlıklardan oluşan ve kompradorluk yanı ağır basan, yani dış sermayenin yerli işbirlikçisi durumunda olan bir burjuvazinin yaratılması olmuştur. Soru 6. Birinci meşrutiyetin anayasa hukuku açısından temel özellikleri nelerdir? Bu hareket Osmanlı devlet sistemine tam anlamıyla parlamenter bir nitelik getirmiş sayılabilir mi? Batı Avrupa'da parlamenter nitelikte meşruti düzenlere geçiş, büyük ölçüde yeni bir sınıfın, burjuvazinin öncülüğünde başlatılan bir mücadeleyle gerçekleştirildiği halde, Osmanlı İmparatorluğundaki meşrutiyet hareketlerinde böyle bir sınıfsal zorlama görünmüyor. Birinci meşrutiyet, yeni Osmanlılar ya da Abdülaziz zamanından sonraki yaygın adıyla Jön Türkler diye anılan küçük bir grubun başarısı. Tanzimat dönemi bütün eksikliklerine karşın daha sonraki anayasa hareketlerinde başı çekecek olan ve çoğunlukla bürokrasiden, yani devlet memurluğundan gelen küçük bir seçkin zümrenin yetişmesini sağlamıştır. Bu seçkinler imparatorluğun kurtuluşunu biraz da zihinlerde idealleştirilen Batı anayasa biçimlerinin benimsenmesinde ve yöneticilerin davranışlarını düzenleyecek bazı kurumlarla kuralların konmasında görmektedirler. Yoksa bu yolda bir adım atılmasını isteyen, devlet yönetiminde kendisine de pay verilmesi için mutlak yetki hükümdarı zorlayan bir sınıf yoktur. 1876 yılında Padişah 2. Abdülhamit'in bir fermanıyla ilan edilen ve Rumi tarihle 1929 Kanun-u Esasisi diye anılan ilk Osmanlı Anayasası, Meclis-i Umumi adını taşıyan iki meclisli bir yasama organı kurmaktadır. Meclisler, heyeti ayan ve heyeti mebusan olarak anayasada zikredilmekte ve böylece kendilerine ayrı birer meclis kişiliği verilmemiş olmaktadır. Ama zamanla her ikisi için de meclis sözünün ayrı ayrı kullanılması yaygınlaşacaktır. Bunlardan ayan heyetinin üyeleri padişah tarafından ve ömür boyunca bu görevde kalmak üzere atanmaktadırlar. Heyet-i Mebusan'ın üyeleri ise iki dereceli bir seçimle halk tarafından seçilecektir. Düzenlenmesi özel bir yasaya bırakılmış gibi gözüken o seçim, anayasadan önce 28 Ekim 1876'da çıkarılan bir talimat-ı muvakkatiye, geçici yönetmeliğe göre yapılmış, vilayet, sancak ve kazalarda 1864 tarihli vilayet nizamnamesi, iller tüzüğü gereğince, daha önce seçilen idare meclislerinin üyeleri ikinci seçmen sayılarak mebuslar bunlarca seçilmiştir. Kanunu esası her 50 bin nüfus zükurda bir nefer, her 50 bin erkek nüfus için bir kişi seçilmesini hükme bağladığı halde, talimat-ı muvakkate 80'i Müslim, 50'si gayrimüslim olmak üzere 130 üyeli bir heyet-i mebusan öngörmüştü. Ayrıca mebus seçilebilmek için memleketinde az çok emlak sahibi olmak gibi bir koşul aranmaktaydı. 1864 ve daha sonraki 1870 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi, İl Genel İdaresi tüzüğü de, iki Müslim ve iki gayrimüslim olmak üzere her sancaktan seçilmiş üyelerden oluşan il meclislerinin seçiminde oy kullanabilmek için devlete bir miktar vergi vermeyi gerekli saymaktaydı. Böylece ilk Osmanlı heyet-i mebusanı seçimleri de Fransız ihtilalinin ilk meclisleri gibi dolaylı bir biçimde mülkiyet hakkına bağlanmış oluyordu. Talimata göre İstanbul ve çevresi 20 seçim dairesine ayrılmakta, ayrıca 1 Ocak 1877'de yayınlanan bir beyanname ile bu 20 daireden seçilecek ikişer vekilin İstanbul ve çevresi için 5 Müslim ve 5 gayrimüslim mebus seçeceği duyurulmaktadır. Taşra'daki seçimler idare meclisi üyelerinin seçtiklerini bir kağıda yazarak kapalı zarf içinde mutasarrıflar ve kaymakamlar aracılığıyla vilayet valisine göndermeleri biçiminde yapıldığı halde İstanbul'da ikinci seçmen niteliğindeki vekillerin seçilmesi halkın 5 gün süren bir seçimle oy kullanmasıyla olmuştur. Görülüyor ki ilk Osmanlı Meclisi Umumisi, bütün üyelikleri atamayla doldurulan heyeti ayağına karşılık, dolaylı da olsa seçimde çıkan heyeti mebusanıyla, o dönemdeki başka örneklerden pek de farklı olmayan bir parlamento niteliği taşımaktadır. Bu niteliğin Osmanlı devlet sistemini bir parlamenter sistem saymak için yeterli olup olmadığı ise, parlamenter sistemin temel özellikleri açısından incelenmesi gereken ilginç bir konudur. Başta İngiltere olmak üzere çeşitli ülkelerdeki uzun uygulamalardan sonra belirli bir nitelik kazanmış olan parlamenter sistemin temel özelliği, seçime dayanan ve az çok temsil niteliği olan bir parlamentoya karşı sorumlu bir hükümetin bulunmasıdır. Çoğu zaman parlamenter sistem ile demokratik rejim birbirine karıştırılır. Oysa yönetilenlerin genel ve eşit oya dayalı seçimler yoluyla temsil edilmesi, yönetim hakkına sahip çoğunluğun azınlığı ezmeyecek biçimde sınırlanması, devlete karşı bireysel temel hakların korunması ve yasalar önünde eşitliğin bozulmaması gibi bazı temel ilkelere dayanan klasik anlamdaki demokratik rejim ile parlamenter sistem kapsam bakımından aynı şey değildir. Parlamenter sistem, demokratik rejimlerde görülen yönetim biçimlerinden ancak biridir. Demokratik rejimde, bütün yetkileri elinde bulunduran bir parlamentoya dayalı meclis hükümeti ya da meclisten ayrı olarak seçilmiş bir yöneticinin ağır bastığı başkanlık sistemi gibi başka yönetim biçimleri de uygulanabilir. Ancak bazı ülkelerdeki tarihsel gelişmenin izlediği yol, demokratik rejimin yerleşmesi ile parlamenter sistemin kurulması arasında bir paralellik yaratmıştır. Özellikle İngiltere ve bazı Batı Avrupa ülkelerinde durum böyle. Oralarda mutlak yetkili hükümdarlar önce yasama yani yasa yapma yetkilerini az çok seçimden çıkmış bir parlamentoya devretmek zorunda kalmışlar. Sonra daha önceleri hükümdarın emrinde çalışan bakanlar, zamanla böyle bir parlamentoya karşı sorumlu duruma gelmişler. Demek ki parlamenter sistemin gelişmesi, yalnız yasama ve yürütme organları arasında sorumluluk ilişkisinin doğmasına değil, aynı zamanda yasama organının daha demokratik, daha yaygın bir seçime dayanmasına bağlı sayılabilir. Bu yüzden çoğu zaman parlamenter sistem sözü, demokratik rejim sözüyle birlikte kullanılır olmuştur. Hatta bugün bile kavram disiplini bakımından yanlış ama tarihsel açıdan düşünülünce insana pek de aykırı gelmeyen parlamenter demokratik rejim gibi sözler sık sık duyulmaktadır. Heyet-i ayağının atamayla kurulması yanında, heyet-i mebusanın da gerçek anlamda bir seçime dayalı olmayışından ötürü, ilk Osmanlı anayasa sisteminin parlamenter bir sistem sayılamayacağı söylenebilir. Ama o tarihlerde Avrupa'nın başka birçok ülkesindeki parlamentolarda fazla bir temsili nitelik taşımıyor. Hatta parlamenter sistemin vatanı sayılan İngiltere'de bile, oy hakkının genelleşmesi ve parlamentonun gerçekten temsili bir nitelik kazanması ancak 20. yüzyılda tamamlanmış. Orada parlamenter sistem, kısıtlı bir oy hakkının yarattığı elverişli koşullar ortasında, yığınların dertleri için tam bir tartışma ve çözüm bulma çerçevesi getirmeden yavaş yavaş gelişmiş. İlk Osmanlı anayasa sistemini parlamenter olmaktan asıl alıkoyan nokta, parlamento ile hükümet arasındaki ilişkilerin düzenleniş tarzıdır. Hukuk kuralları yönünden parlamenter hükümet biçimi için önemli olan nokta, yasama yetkisinin gerçekten hükümdarın elinden çıkmış olması ve bakanların bu yasama yetkisini kullanan meclise karşı sorumlu sayılmalarıdır. Bu açıdan bakınca Osmanlı İmparatorluğu'na birinci meşrutiyetle gelen yönetim tarzını kağıt üzerinde bile tam anlamıyla parlamenter saymaya imkan yok. Anayasadaki 30. madde, vükelâ-yı devletin sorumluluğundan söz etmektedir. Ama bu sorumluluğun kime karşı olacağı gösterilmiş değildir. Sadrazamlık, taraf-ı padişahiden emniyet buyurulan kimsede bulunacak, bakanlar da irade-i şahane ile iş başına geleceklerdir. Bunların azilleri de padişahın yetkileri arasında. Bütün bunlardan çıkan sonuç şu. Bakanlar hükümdardan başka kimseye hesap vermek zorunda değiller. Zaten bakanlar ile heyet-i mebusan arasında anlaşmazlık çıkarsa, daha doğrusu kabul edilmesi hükümetçe ısrarla istenen bir madde mebusların çoğunluğunca kesinlikle ve arka arkaya reddedilirse, bakanları değiştirmek ya da müddet-i kanuniyesinde yeniden seçilmek üzere heyet-i mebusanı dağıtmak yetkisi padişahındır. Padişahın durumu da gelişmiş parlamenter sistemlerde görülen sembolik devlet başkanının durumundan farklı. Yine uzun bir gelişme sonucunda artık parlamenter sistemin temel niteliklerinden biri sayılan devlet başkanının sorumsuzluğu kuralı, onun aynı zamanda pek kısıtlı bir takım yetkilere sahip olmasını ve yürütme organı içindeki asıl ağırlığın sorumlu hükümet başkanıyla bakanlarda bulunmasını gerektirir. İlk Osmanlı Anayasası'nın padişahı ise parlamentoyu toplantıya çağırıp dağıtmak, meclislerde görüşülecek yasa önerilerini önceden görüp onaylamak yetkilerine sahip. Her iki meclisin üyeleri de padişaha bağlılık yemin etmek zorundalar. Üstelik meşhur 113. maddeye göre, hükümetin güvenliğini bozdukları polis soruşturmasıyla ispat olunanları ülke dışına sürmek yetkisi de padişahındır. Son derece zayıf yetkilerle kurulmasına müsaade edilen ilk Osmanlı heyet-i mebusanı, 19 Mart 1877 günü toplanmış ve sadece 50 birleşimden sonra 28 Haziran 1877'de padişahın emriyle dağıtılmıştır. Bugün elde o ilk heyet-i mebusan görüşmelerinin tam tutanakları yok. O zaman Fransa'dan gelen bir uzman yönetiminde Steno ile tutulan tutanaklar, 1909'da Çırağan Sarayı yangınında iki sandıkla birlikte yanıp gitmiştir. Bununla birlikte o günün gazetelerinden elde kalanları ve bazı işlem evrakını tarayan Hakkı Tarık Us, ilk toplantılara ait bilgileri 1939 yılında Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi adıyla yayınlanmıştır. Bu yayında en çok dikkati çeken nokta, mutlakiyet rejiminden hemen sonra türlü kayıtlamalarla toplanabilen bir meclisin daha başlangıçtan itibaren ülkenin dış ilişkilerine karşı büyük bir ilgi göstermesi ve bu konuda en sert eleştirileri ileri sürmekten kaçınmamasıdır. O sırada Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük sorunu Sırbistan ve Karadağ isyanıdır. Meclis, hükümetin ve komutanların bu savaştaki tutumlarını yermekten, ordu içindeki yolsuzlukları ve becerisizlikleri eleştirme konusu yapmaktan geri kalmamıştır. İlk meclisi mebusan, Sırbistan ve Karadağ konularındaki eleştirici tutumundan dolayı dağıtıldıktan sonra, mebusların bundan ders almış olacaklarını uman Abdülhamit, anayasaya göre ikinci bir meclisin seçilmesinde pek büyük sakınca görmedi. Oysa yine Talimat-ı Muvakkatiye'ye göre yapılan seçimlerden sonra 1878 Ocağı'nın başlarında toplanan yeni meclis hiç de padişahın umduğu gibi çıkmadı. O sırada Sırbistan Karadağ isyanından sonra başlamış olan Rus Savaşı'nın kaderi de az çok belli olmuştu. Durumun çok kötüleşmesi, padişahça okutturulan açış nutkuna karşılık meclisçe hazırlanan cevabi mazbatada bile heyet-i vekelaya karşı güvensizlik ifade edilmesine yol açmıştı. Meclis bilgi vermek üzere önüne çıkan bakanları şiddetle yermekten çekinmemiş, 2. Abdülhamit de mebusları yatıştırmak için Sadrazam İbrahim Ethem Paşa'nın yerine Ahmet Hamdi Paşa'yı getirmekten başka çıkar yol bulamamıştı. Ama bu değişiklik de muhalefeti ortadan kaldırmadı. Aksine dış olaylar dolayısıyla yapılan eleştirmeler daha da çoğalmıştı. Sadrazam Ahmet Hamdi Paşa'dan da kuşkulanan padişah, kurtuluşu heyet-i vekelanın başına otoriter ve sadık hizmetkarı Ahmet Vefik Paşa'ya getirip, onun eliyle Meclis-i Umumi'yi 13 Şubat 1878'den itibaren belli olmayan bir süre için kapatmakta buldu. Böylece 35. maddeyle padişaha verilen fesih, yani meclisi dağıtma yetkisi kullanılmış oluyordu. Dikkat edilmesi gereken nokta, bu fesih kararının anayasayı da ortadan kaldırmak anlamına gelmediğidir. Hukuken 1876 anayasası, 30 yıllık Abdülhamit istibdadı altında da sözde yürürlükteydi. Ama o zaman bu anayasanın en başta gelen bir gereği yerine getirilmiyor, meclis toplanmıyordu. Soru 7. İkinci meşrutiyet anayasa hukuku açısından ne gibi yenilikler getirmiştir? İkinci meşrutiyetin gelişi, birinci meşrutiyete oranla bazı başkalıklar gösteriyor. Artık daha yaygın bir çevreden doğan bir tepki söz konusu. Balkanlardaki durumun yarattığı dış etkiler bir yana bırakılırsa, ikinci meşrutiyete yol açan en büyük etken olarak ordunun baskısından, İttihat ve Terakki adlı gizli cemiyetin çalışmalarından söz etmek gerekir. Ama yine de bir halk ihtilali, bir yığın hareketi değil ikinci meşrutiyet. Kapitalist nitelikte yeni bir burjuvazinin baskısı da yok. 19. yüzyıl boyunca güdülen ekonomik politika ve özellikle 2. Abdülhamit zamanında yabancı şirketlere sağlanan kolaylıklar, haklarına sahip çıkmak ve parlamentoda temsil edilmek isteyen bir ulusal burjuvazi yaratmamıştı. İkinci meşrutiyet, kendisini doğuran tepkinin genişliğine ve güçlülüğüne karşın, devlet yönetiminde söz sahibi olmak isteyen askerlerin ve sivil bürokrasi unsurlarının yarattıkları bir aydın hareketi olmaktan öteye geçmemektedir. İkinci Abdülhamit'in 23 Temmuz 1908, Rumi tarihle 10 Temmuz 1324 günü bir irade-i seniye çıkararak meclis-i mebusan için seçim yapılmasını kabul etmesiyle birlikte ikinci meşrutiyet dönemi başlıyor. İkinci meşrutiyetin seçimleri birinci meşrutiyet döneminde heyet-i mebusanca kabul edilip de o zaman ayan ve padişahça onaylanmayan İntihab-ı Mebusan Kanun Layihası, mebus seçimleri yasa tasarısı yürürlüğe sokularak yapılmaktadır. Sistem yine iki dereceli seçim sistemidir. Ancak yasada bulunan doğrudan doğruya devlete az çok vergi verme koşulu, yalnız emlak ve temettü vergileriyle sınırlanmayıp, aşar ve resmi anam, ürün ve hayvan vergisi verenleri de birinci seçmen yapacak genişlikte yorumlanıyor. İkinci meşrutiyetin anayasa hukuku bakımından dikkati çeken özelliklerinin başında, Osmanlı devlet sisteminin bu dönemde hiç olmazsa biçimsel açıdan parlamenter bir nitelik kazanması geliyor. Yalnız anayasaya parlamenter bir niteliğin verilmesi, ikinci meşrutiyetin ilanıyla birlikte hemen olmuyor. Meşrutiyet karşısındaki tepkilerin 31 Mart olayına yol açmasından, Mahmut Şevket Paşa komutasındaki hareket ordusunun İstanbul'a yürüyüşünden ve 2. Abdülhamit'in 27 Nisan 1909'da tahttan indirilmesinden sonra padişahlığa getirilen Mehmet Reşat, parlamenter düzende devlet başkanına düşen sembolik yetkileri yüklenmeye daha yatkın, uysal yaratılışlı ve istibdat hevesi olmayan bir insandı.